Kitabın adı Kayboluş. Yazarı Ken Greenwood. 7. ayrım. Toplantı odası rahat döşenmişti ve bir köşede New York'ta güneş ne kadar mevcutsa içeri alacak şekilde büyük bir pencere vardı. Şimdilik pencerenin perdeleri çekiliydi ve odadaki tek ışık uzun, oval masanın üstüne yerleştirilmiş titrek projektörden geliyordu. Masada oturan herkes sandalyelerine dönüp odanın diğer ucundaki duvara baktı. Duvara bir ekran yansıtılmıştı ve Peter Garrick ve onun genç, güzel hastası birbirlerine bakıyorlardı. Sesler ekranın altındaki hoparlörden geliyordu. İkisinden de tam olarak emin değilim. Pekala, o zaman 4 volt. Garrick karanlıkta oturmuş kadını seyredişini izliyordu. Neler olacağını bildiği için endişeliydi. Ekranda Elizabeth Austin saf ve özür diler gibi ifadeyle bakıyordu. Bu defa bir şey oldu mu? Hiçbir şey. Üzgünüm. Garrick kameranın yüzünde yakaladığı hayal kırıklığını görebiliyordu ve başka kimsenin ifadesini fark etmemesini umdu. Duvara yansıyan görüntüsü konsola uzandı. Elektrot 8, 1 volt. Ufak hoparlör çığlığın tüm gücünü aktaramadı ama ani acı yine de insanın kanını donduracak cinslendi. Elizabeth'in yüzü yine korku dolu bir histeriyle büzüştü ve bu esnada 13 kişi sessizce onu izliyordu. En sonunda görüntü sona erdi ve Garrick projektörü kapatırken bir asistan da odanın ışıklarını yaktı. Gördükleriniz elbette dün sabah hepimizin yaşadığı şaşırtıcı ve oldukça rahatsız edici anın tekrarıydı. Bunun tarihi bir an olduğuna inandığımı söylerken mütevazı davrandığımı düşünüyorum. Çünkü beynin sessiz bölge olarak adlandırılan bölgelerinden birinde suyunu olarak üretilmiş bir tepkinin ilk kez kaydedilişi bu. Yorum olan var mı? Doktor Blakely? Şişman İngiliz ceketindeki külü silkti ve sanki gırtlağını harekete geçirmek ister gibi çenesini dairesel bir şekilde hareket ettirdi. ''Tabii ki'' dedi. ''Bu tepkinin en çarpıcı yanı mevcut duygunun saf ve kaba doğası. Genç kadın bu duyguyu saf ve anlamsız bir korku olarak tanımladı. Herhangi bir şeyin anısı onu geçmişte korkutmamıştı ama korkunun kendisi safi varlığıydı onu korkutan. Bence bu çok yeni bir şey.'' Çoğunluk kafalarını salladı ve John Hopkins'ten gelen adamlardan bir araya girdi. Benim tecrübelerime ve okuduklarıma göre kesinlikle yeni ama tabii bugünlerde bu alanda yayımlanan şeylerin onda birini okusam kendimi bilgili sayarım. Geri kalan meslektaşlarımın %90'lık boşluğu dolduracaklarına inanıyorum. Anlayış dolu gülüşmeler oldu. Jacques Carnier kibarca elini kaldırdı ve Garrick ona bakarak başıyla onayladı. Parisli adamın İngilizcesi kusursuz ve aksansızdı. Bana kalırsa bu tepki ve kabuslar arasında bir tür ilişki olabilir. Bildiğiniz gibi gerçek bir kabus, derin ve neredeyse ilkel olan, insana soğuk ter döktürüp uyandıran cins, sıradan rüyalardan çok farklıdır. Çoğu rüya en tatsız olanları bile nispeten çok aktivitenin yer aldığı, kısa ve çok sayıda dalgalanmanın olduğu bir uyku safhasında gerçekleşir. Ancak gerçek kabuslar uykunun en derin safhasında olur, beyin yavaş delta dalgalarının etkisi altındayken gerçekleşir. Doktor Garrick'in sessiz bölgelerden birinden temel korku tepkisi alması bizi bu fenomeni cevaplandıracak bir soruya götürebilir. Masanın etrafındaki doktorlar mırıldanarak ilgilerini dile getirdiler ve birkaçı Chernier konuşurken not aldı. Muhtemelen gelecek yıl içinde delta uyku araştırmalarında belirgin bir artış olacaktı. Onlarca farklı laboratuvar asistanı dünyanın dört bir yanına dağılıp uyuyan deneklerini izlemek için geceleri yatmayacak ve deneklerin uykularında onları uçsuz bucaksız, yanan ovalarda kovalayan, kafası kopmuş canavarlar görmelerini bekleyeceklerdi. Hieronymus Bohn'un bilimsel incelemesi. Garrick gülümseyip ayağa kalktı ve doktorun yorumları için ona teşekkür etmek amacıyla başını salladı. Çok teşekkürler. Başka sorusu veya yorumu olan? Graham Crandon masada toplandıklarından beri ilk defa konuştu. Sanmıyorum. Neden başka bir tepkiye geçmiyoruz? Peki, Charles ışıkları ayarlar mısın? Genç asistan uzun koluyla arkasına uzandı ve odayı tekrar karanlığa gömdü. Garrick projektörün düğmesine bastı ve ekranda geri sayım rakamları belirdi. Film makarası çoktan elden geçirilmişti ve işe yaramaz kısımlar atılmıştı. Doğruca 12. elektroda geçtiler. Garrick boğazını temizledi ve yutkundu. Ekranda yine Elizabeth Austin'in görüntüsü belirdi. Düşünceli ve meraklı görünüyordu. Garrick kendini konuşurken duydu. Herhangi bir şey? Evet, evet vardı. Müzik ve sonra beyaz, yumuşak ve hareket eden bir şey gördüm. Film devam ederken konferans odasındakiler çok sessizdi. Gerik etrafına bakındı ve şimdi not alan tek kişinin Graham Crandon olduğunu gördü. Parçanın başka bir kısmına geçti. Başka parçası derken, Gerik loş odada rahatsız oturup önceki şaşkınlığını tekrarını izledi. Tanrı aşkına, filmde kas katı görünüyordu gerçekten de. Bu iyi değildi. Crandon'un karanlık silüetine tekrar baktı. Sonra piyanonun üstünden baktım ve orada duran biri vardı. Bana gülümseyen bir adam. Gerik tükenmez kaleminin kapağını kemirmeye başladı. Crandon hala yazıyordu ama ekranı izlemeye de devam ediyordu. Sanki bir oyun için hazırlanmış gibi. Eski moda bir takım elbise ve havalı bir gömlek. Bitmek üzereydi. Gerik hem filmin bir an önce bitmesini istiyor hem de işin ucundaki tartışma faslından korkuyordu. Ne söyleyecekti? Ne söyleyebilirdi? Görüntü kör edici bir beyaza dönüştüğünde hala bunu düşünüyordu. Işıklar ve perdeler açıldığında da odada kimse konuşmadı. Soğuk bir Kasım yağmuru gri New Jersey uçurumuna bakan camdan oluk oluk akıyordu. Elle tutulur rahatsız edici sessizliğini bozan Louis Beatty oldu. İşte bu. Çok ilginçti. Peki sence bu neyi gösteriyor Peter? Gerçekten bilmiyorum Graham. Eminim hepimizin bildiği üzere bu tepkinin sıra dışı olan yanları var. Bizim için özetlesene. Gerik uysal bir şekilde içini çekti. Tamam. Öncelikle 12. bölgeden gelen tepki sıradan bir anı izi gibiydi. Faz bir 3. bölgede görülen bebek kırma olayı gibi. Sessiz bölgedeki bir anı izi zaten tuhaf bir durum ama düşünülemez değil. Ancak bu hipotez en az iki faktörle ortadan kalkıyor. A. Süje yaşanmamış bir sahneyi görüyor ve B. Algılanan olaylar birbirini takip eden uyarılarda tekrarlanmıyor ve gerçek zamandaki gibi devam ediyor. O zaman elimize tepkinin tam bir halüsinasyon olduğuna dair alternatif ve batıl bir açıklama kalıyor. Bu güçlü bir olasılık ama söz konusu bölgenin ön lobda oluşu gerçeğiyle zayıflıyor çünkü böyle girift halüsinasyonlar yaratmak için gereken görsel ve ilişkili alanlardan çok uzakta kalıyor. Sessiz bölgelerle ilgili işimizden büyük sonuçlar bekliyorum ama gerçek ve son derece organize halüsinasyonlar yaratma kabiliyetlerinden şüpheli olduğumu itiraf etmeliyim. Bu nedenle bir muammayla karşı karşıyayız. Belki öyle, belki değil. Ne demek istiyorsun Graham? Bu genç kadının uzun zamandır duygusal stres altında olduğu doğru değil mi? Herhangi başka bir epileptikten veya kısa süre önce beyin ameliyatı geçirmiş birinden fazla değil. Bence bu odadaki hiç kimse bunları belli ölçüde bir gerginlik ve sıkıntı olmadan atlatamazdı. Eğer kadının deli olduğunu ima ediyorsan buna karşı çıkmak durumundayım. Bütün psikolojik testleri hem ameliyat öncesi hem de sonrası olmak üzere şartlara göre son derece normaldi. Bunu iddia etmiyorum Peter. Ama hastanın deneyin detaylarından, gizemli sessiz bölgelerin araştırmasında öncü olacağından önceden haberdar edildiği de doğru değil mi? Kayıtlar aynı zamanda onun sıra dışı şekilde zeki, genç bir kadın olduğunu, sanatsal ve yaratıcı yönlerinin olduğunu göstermiyor mu? Özetle, kadın çok yaratıcı biri değil mi? Gary'in avuç içleri terliydi ve azalmış sigaralarından bir tane almak için uzandı. Graham, neyle suçlamaya... Lütfen Peter, kimseyi bir şeyle suçlamıyorum. Ben sadece bir süre sonra senin de önereceğin şeyi tahmin ediyorum. Bu süjenin kalan deneylerini kazayla ya da bilinçsiz bir hata yaşanmaması için dikkatli bir şekilde tasarlamak. Gerik bunu kabul etmek zorundaydı. Söz konusu başkasının deneyi olsaydı şu anda Crandon'un söylediğinin aynısını söylerdi. Aklında ne gibi kontroller var? Daha sonra herhangi bir itiraz olmaması için herhangi bir açık kalsın istemiyorum. O yüzden açık olalım. Crandon piposundan bir nefes aldı, gereken şeyleri parmaklarıyla bir bir saydı. Elektrotların rastgele emir restimülasyonu, sujeyi uyaran sinyallerin eliminizasyonu, rastgele veri gücü ve suje ve deneyicinin fiziksel olarak ayrılması. Hatta en iyisi sujenin fiziksel olarak tamamen izole edilmesi. Tabii deneyicinin periyodik rotasyonu. Çalışmak için çok azimli birkaç genç laboratuvar asistanımız var. Tamam, başka? Evet, ufak bir nokta daha var ama önemli. Orijinal deneyleri önceden bir tarih belirleyerek izlemek istiyorum. Ne demek istiyorsun? Elektrot 8. 2 ve 4 volttaki etkilerini kıyaslama fırsatımız olmadı. Tanrım, Graham. Kendin de gördün. Hem canlı olarak hem de filmde. O elektrot kadını bir voltta bile ne kadar kötü etkiledi. Bir daha denememeyi özellikle istedi ve bence bu talebi yerine getirmek etik bir zorunluluk. Evet, tabii ki. Ama Bayan Austin'in elektrot 12'ye verdiği tepkinin sahte olması gibi düşük bir olasılık durumunda 8 nolu alanda aldığımız tepkilerin geçerli olduklarından nasıl emin olabiliriz? Nasıl? Gary'in derin bariton sesi aniden devreye girdi ve Crandon'un cümlesinin devamı duyulmadı. Tanrım! Dostum, gerçekten de genç kadının o acıyı taklit ettiğine mi inanıyorsun? Onun ciddi boyutlardaki histeriye ait tüm semptomları 7 saniye içinde doğaçlama yeteneği olan bir oyuncu olduğunu mu düşünüyorsun? Crandon kaşlarını çattı ve başını salladı. Peter, yalan veya hile olması söz konusu bile olamaz. Genç kadın güçlü bir baskı altında. Kim bu durumun onu benzer koşullardaki bir başka hastadan daha fazla etkilemeyebileceğini söyleyebilir ki? Bu gibi şeyler psikolojik testlerde her zaman ortaya çıkmaz biliyorsun. Bu deneylerde başarılı olmak, yani bir şekilde fark edilir sonuçlar üretmek için güçlü bir baskı hissetmesi gerektiğini inkar edemezsin. Birleşim, aramakta olduğun ve ona gizemli yanıtlar gibi gelen bilinçsiz bir taktikçiliği kolayca uyandırmış olabilir. Şimdi, başardığını sandığın şeyi küçümsemek istemiyorum. Ve ayrıca Bayan Austin'e gereksiz yere eziyet etmeye ben de taraftar değilim. Ama yayınladığın sonuçlar hem üniversitelerde hem de dünya çapındaki araştırma merkezlerinde en yakın tetkiklere tabi tutulacak. Yalnızca sen değil, üniversite, hastane ve kurum da raporlarınız ve belgelerinizin doğruluğundan sorumlu tutulacak. Sahte deneysel tekniklerle amacı ne kadar değerli ve insancıl olursa olsun bunun tehlikeye girmesi söz konusu olabilir. Yanılıyor muyum Peter? Yanılmıyordu ve yanılmadığını da biliyordu. Gary'in de bunu bildiğinin farkındaydı. Hoşnut edici olmasa da kesin surette doğru bir prosedür izleniyordu ve Tanrı biliyor ki bu deney daha önemsiz bir şey ortaya koymak için haddinden fazla çelişki yaratacak güçteydi. Gary yavaşça sandalyesine oturdu. Uyarıcı konsolu gözlem odasına taşıtacağım. Yarın öğleden sonraya kadar hazır olması gerekiyor. Elizabeth test odasında tek başına oturup bir şeyler olmasını bekledi. Doktor Gerick yeni prosedürü açıklamış, istediği zaman onunla iletişime geçebilmesi için bir mikrofonu ve kulaklığı olacağını söylemişti. Ancak acil bir durum söz konusu değilse ve deneyle alakasız bir soru yöneltirse cevap almayacağı gibi her uyarıdan önce ikaz gelmeyecekti. Elektrotları her zamanki sıralamayla aktive etmeyecekleri için an be an biraz sonra ne olacağını bilme imkanı olmayacaktı. Yaklaşık 10 dakikadır burada oturuyordu ve bebek kırma sıralamasında sadece tek bir geriye dönüş yaşamıştı. Bu hissi çok iyi tanıyordu artık. Bu sayede bugün 2 volt geldiğinden emindi. Belli belirsiz değildi ama geçen sefer 4 volt geldiğinde olduğu kadar çarpıcı şekilde net değildi. Canı sıkıldığı için merakla odaya bakındı. Çok geçmeden 3 gün önce piyano çalma bölümünü başlatan elektrota geçmelerini umdu. Aynı hissin bugün de tekrarlanıp tekrarlanmayacağını merak etti. Belki müzikal parçanın başından başlar ya da geçen sefer kaldığı yerden devam ederdi, kostümlü, siyah gözlü, gülümseyerek ona doğru eğilen adamdan. Ama belki de bu defa işe yaramazdı. Doktor Gerick ve diğerlerinin elektrot konusunda şüpheleri var gibiydi, sanki hikayeyi Elizabeth uydurmuş gibi. Uydurmamıştı ya da en azından uydurduğunu düşünmüyordu. Aklının ona oynayabildiği tuhaf farkındalık ve algı oyunlarının gayet farkındaydı. Odada ilgisini çeken hiçbir şey yoktu. Bilgisayar duvarı, kablolar, bantlar ve kontrol tuşlarından oluşan soğuk ve anlaşılmaz bir yığındı ve bütün gün oraya bakacak olursa tek bir şey bile anlamayacak veya bakılacak güzel bir şey görmeyecekti. Diğer duvarlar neredeyse hiçbir özelliğe sahip değildi. Sert, bembeyaz. İnsanın içinden onları boyamak geliyordu en azından. Ama boyasanız bile muhtemelen o korkunç hastane yeşilinden olurlardı. Beyaz olması daha iyiydi. Gözleri yine aynaya kaydı, gerçi kendini bunca kabloyla görmekten nefret ediyordu ama elinde değildi. Burada neden ayna olsundu ki? Tabii ya. Belli ki onu bir yerlerde tepkilerini ve ifadelerini görmeden hoparlörden dinlemekle yetinmiyorlardı. Belli ki başından beri aynanın ardında biri vardı. Doktor Gerick odada olduğunda bile belki birkaç kişi vardı. Bu düşünce sırtından istenmedik bir ürperti geçmesine neden oldu ve hemen bakışlarını aynadan uzaklaştırdı. Bana söylemesi gerekirdi. Karşı çıkmazdım ama yine de bana söylemesi gerekirdi. Rahatsız olmaya başlamıştı. Beklemekten gerilmişti ve aynanın arkasında kim bilir kaç kişi çalışıyorsa onların bilgileri moduna yardımcı olmuyordu. Sinirle bir sigara yaktı, sonra anlık bir dürtüyle Aynaya kısa ama kasten kötü bir bakış atıp sigarasının dumanını üfledi. Bu kadar uzun sürmesinin nedeni neydi? Elektrot 12'yi neden hala denememişlerdi? Dakikalar geçti ve hala bir şey yoktu. Okumak için bir kitap getirseydi keşke. Keşke. Tanrım, hayır. Oda duvarlardan yükselen kötülük, nefret, kör edici ve öfke uyandırıcı bir dehşetle resmen canlandı. Hayır, yapamazlardı. Bir daha yapmayacaklarını söylemişti. Demişti ki. Garrick, Graham Crandon'a apaçık bir öfkeyle baktı. İzleme odasının camından, Elizabeth bayılınca içeri koşturan hemşireyi görebiliyorlardı. Crandon, piposunun söndüğünün farkında değildi ve dersini aldığını belli eden bir sükunetle test odasına bakıyordu. Pekala Graham, bu 2 volttu. 4'ü deneyelim mi? Belki 8, 10. Bunu beklemiyordum. Hayır, fark etmemesini bekliyordun. Çünkü kız ne zaman numara yapmaya başlaması gerektiğini bilmiyordu. Ona söylemedim. Başkasını söylerken gördün mü? Asistanlarından birinin içeri girip ona bir not verdiğini gördün mü? Peter, lütfen. Tamam, yanılmışım. 4 volta devam etmemiz gerekmeyecek. Teşekkürler. Şimdi hastamla görüşüp bu çirkin sürprizi ona açıklamaya çalışacağım. Eğer iyiyse ve hala istiyorsa bir saat sonra tekrar başlarız. Elizabeth hala aşırı derecede titriyordu ve deneyin sonucuyla şimdiye kadar hiç olmadığı kadar az ilgileniyordu. 8. elektrotun beklenmedik şekilde yeniden aktive edilmesi onu çok şaşırtmıştı ve yaşadığı tecrübe korkunçtu. Daha sonra Doktor Garrick ona sabırla açıklamıştı. Doktor Crandon'un elektrotun uyarı yapılmaksızın tekrar denenmesi için ısrar edişini ve bunun ardında yatan sebepleri açıklamıştı. Doktor Crandon'un konuyu artık daha fazla değişmek istemediğini söyledi ama daha önce de ilk denemeden sonra bu elektrotun bir daha denenmeyeceğini söylemişti. Aralarındaki güven yıkılmıştı ve Elizabeth, deneyler devam ettiği sürece kendini bir daha tamamen güvende hissetmeyeceğini biliyordu. İlk korku dolu tepkisini David'e azaltarak aktarmıştı. Bu seferkinden hiç bahsetmemenin en iyisi olacağını düşündü. Deneye tekrar başlayalı 20 dakika geçmişti ve hala bir tepki yoktu. Bebek kırma sahnesinin tekrar, ancak bu defa 4 volta aktive edilmesi dışında. Sıkılmak artık söz konusu değildi. Ama Elizabeth gergin ve beklenti doluydu. 8. elektrotu aktive etmeyecekleri konusunda onlara güvenmiyordu. Oda artık bir farklı hal almıştı. Boş beyaz duvarları onu bekleyen korkunç işkenceleri maskeler gibiydi ve aynanın arkasındaki gözleri unutamıyordu. Belki de elektrot 12'yi çoktan denemişlerdi ve artık işe yaramadığını fark etmişlerdi. Belki de her şey boştu, bir tek korku hariç. Ve yakında evine dönebilirdi. Belki. Birden muhteşem güneş ışığının farkına vardı ve ritmik bir hızla taşındığını hissetti. Her tarafında yeşillikler vardı, zümrüt meteorlar gibi gözünün önünden geçiyorlardı ve kayboldular. Doktor Garrick, mikrofona doğru biraz daha eğildi. Doktor Garrick, bunu bir daha deneyebilir miyiz? Daha yüksek bir voltajla. Nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum ama kesinlikle bir şey oluyordu. Gözlem odasındaki Garrick karşısında duran sayfaya baktı ve boş olan cevap kısmına soru işareti koydu. Tek kaşını havaya kaldırdı ve dönüp Crandon'a baktı. Evet, istediğini yapalım mı sence? 12 numaraya geri dönene kadar kaç deneme var? Garrick bilgisayardan çıkan elektrot ve voltaj listelerinin olduğu kağıtları karıştırdı. 19. denemede tekrar geliyor, 4 volta. Bence rastgele sıralamamıza devam etmeliyiz ama ona söyleme. Garrick başıyla onayladı. Tamam, bir reaksiyon alıyorsak sonra bunun hakkında bir sorun olmasını istemiyorum. Konsola uzandı ve daha önce başarısız olmuş elektrotlardan birinin tuşuna bastı. Elizabeth bu kararın farkında değildi ve sabırla o garip duygu ve renk hissinin geri gelmesini bekledi. Hiçbir şey olmadı. Bir dakika kadar sonra aklı karışmaya başladı. Tuhaf bir şeylerin olduğundan çok emindi. Affedersiniz, nasıl yanıldım bilmiyorum. 5 dakika kadar sonra bir dejavu daha yaşadı ve sessiz dinleyicilerini bu histen haberdar etti. Artık bu odada hafiften rahatsız bir şey hissediyordu ve o bölgeye çok sık girmemelerini umdu. Sonra bir gerginlik dalgası daha yaşadı ve ikinci kez sözlerinden dönüp ona içine işleyen korkunç kabusu yaşatırlar mı diye meraklandı. Tanrı aşkına, bunun bitmesini istiyordu. Bir sonraki tepkiyi almak için 20 dakika daha beklemeye kendini hazırlarken birdenbire inanılmaz bir güç ve netlikte geliverdi. Yoğun, yeşil bir ormandaydı, ileri sürüyordu. Sürüyordu. Ellerinde deri kayışlar vardı. Kaslı bir at bacaklarının arasında dört nala koşuyordu ve ilerideki açık bir alana doğru ilerliyordu. Açıklığın ötesinde çiçek açmış sarı papatyalardan bir ova görüyordu ve saçlarını kamçılayan rüzgar sıcak ve temizdi. Sonra gözleri sonuna kaydı ve ona yetişmek üzere olan bir atı daha gördü. Kocaman kahverengi bir at ve... Boş beyaz duvarlar ve ayna geri geldi. Tek kelime edemedi, hala o hızın ve muhteşem özgürlüğün keyfini yaşıyordu. Derin bir nefes aldı ve odadaki havanın kokusunu hissetti. Pis ve kimyasal, geri dönüştürülmüş şehir havası. Yeşillik ve çiçeklerin o beklenmedik, anlık aromasını şimdiden özlediğini fark etti. Kafasının tepesindeki hoparlör cızırdayarak hayata döndü. Bayan Austin, iyi misiniz? Elizabeth hatırladığı görüntüyü zihninden silmek için kafasını salladı. Evet, evet, iyiyim. Şaşırdım sadece. Bu defa çok net bir tepki aldım. Çok net. Çok. Güzel ve tuhaftı. Neler olduğunu bize anlatır mısınız? Müzik miydi? Aa, affedersiniz. Aklımdan hemen çıkarmak çok zor. Hayır, müzik yoktu. At biniyordum, çok hızlıydım ve ormanın içindeydim. Karşımda ovalar vardı. Orman orada bitiyordu. Bir sürü çiçek vardı. Her şey yeşil ve tazeydi. Güneşliydi ve hava bir zamanlar Virginia'da olduğu gibiydi. Bitmeden hemen önce arkama bakındım ve peşimden atla gelen biri daha vardı. Kim olduğunu bilmiyorum. Görecek zamanım olmadı. İçini çekti ve yine kafasını salladı. 7. ayrımın sonu. Sayfa 99. Devamı 8. ayrımda.